Ayrım 17, Sızıntı, Wikileaks'te ünlü Türkler, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, sayfa 253. Toplum bölündü. 23 Ekim 2008'de başlayan Ergenekon davası, 15 Aralık 2008 tarihinde Sharon A. Viner'in yazdığı Kripto'da değerlendiriliyor. Viner, Türk yargı sisteminin kendine has özellikleri yüzünden Türk devletini yıkmak şüphesiyle yargılanan 85 sanıklı Ergenekon davasının en az bir yıl ve belki de daha uzun sürmesi bekleniyor ifadeleriyle başladığı belgede, davanın hukuksal yanını Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Tuğrul Ansay, İstanbul Barosu Başkanı Muammer Aydın ve Avukat Engin Cinmen ile konuştuğunu ifade ediyor. Üç hukukçunun da Ergenekon davasına ilişkin yaptığı tespit şaşırtıyor. Üçü de davanın Türkiye'deki standartlar dahilinde bile uzun süreceğini ama oldukça adil olmasını beklediklerini söylediler. Hala aynı fikirdeler mi bilinmez, ancak Cinmen, Başkonsolos Viner'e davanın bir yıl içinde sonuçlandırılacağını söylüyor. Cinmen, Ergenekon davasında sanıkların haklarının gözetildiğine, güveninin tam olduğunu da sözlerine ekliyor. Kısacası insan hakları konusunda duyarlı olduğunu iddia eden Cinmen'e göre davada hukuksal bir sorun yok. Nitekim Cinmen'in bu tespitlerine Aydın ve Ansay'ın da katıldığı anlaşılıyor. Konuştuğumuz diğer kişiler de adaletin yerini bulacağını tahmin ediyorlardı. 29 Ocak 2009 tarihli belgede ise Büyükelçilik Siyasi Müsteşarı Daniel O'Grady şu tespitte bulunuyor. Ergenekon soruşturmasının genişleyen kapsamı, Türk toplumunu giderek sertleşen iki kutba ayırdı. Davayı yüzlerce faili meçhul cinayetten ve kayıplardan sorumlu çeteleri ortaya çıkarıp, onlardan hesap sormak suretiyle Türk toplumunu hukuk düzenine sokmak yönünde cesaretli bir adım olarak görenler, sadece iktidardaki AKP'nin muhaliflerini hedefleyen, siyasi olarak manipüle edilmiş bir soruşturma olarak görenler. Ergenekon soruşturması başladıktan sonra yandaş medya neredeyse tüm Türkiye tarihindeki olumsuzlukları buraya bağladı. Ergenekon bunlara göre tüm kötülüklerin anasıydı. Davanın bu abartılı hali Grady'nin yazdığı belgede şöyle ele alındı. Birçok Türk geçmişteki bütün yaralar için Ergenekon'u suçlamakta hiç vakit kaybetmiyor ama biz bu kadar devasa bir komplo şebekesi fikrini akla yatkın bulmuyoruz. Savcılar sürekli genişleyen müdafi haklarını birleştirmeye çalışırken ölçüyü kaçırıyor gibi görünüyorlar. Bu müdafilerden bazıları doğrudan şiddet eylemlerinden suçlu gibi görünürken diğerleri sadece marjinal olarak işe karışmış ya da sadece laikliğin güçlü avukatları gibi görünüyorlar. Ancak soruşturma gerçekten ölçüyü kaçırmış olsa bile Ergenekon davasına verilen destek şu cümlelerde kendisini gösteriyor. AKP kendisini Ergenekon soruşturmasının kazançlısı olarak görüyor ama uzun vadede gerçek kazançlı Türk toplumunun kendisi olabilir. Savcının eskiden tabu olan bu konuya el atma kararlılığı Türkiye'yi tam hesap verebilirlik kavramıyla tanıştırıyor. Yine belgenin devamında 2009 başında davanın gelmiş olduğu nokta şöyle özetleniyor. 18 ay, 2500 sayfalık bir iddianame, muvazzaf ve üst rütbeli emekli subaylar, görevdeki polis memurları, sendikacılar dahil 200'den fazla tutuklu. Türkiye'deki güç dengesinin ordu, bürokrasi ve CHP'den oluşan elitten son 10 yılda siyaset sahnesine çıkan başka bir grup elite kaymakta olduğunu gösteriyor. Savcının böyle kayda değer şahısları tutuklatma ve Türkiye'nin bazı karanlık sırlarını derinlemesine araştırma becerisi, kamuoyuna ve eski tüfeklere siyasetin yasa dışı yollardan manipülasyonunun ülkede artık kabul görmeyeceği mesajını vermektedir. Bu durum Türklerin, ordunun, cumhuriyetin koruyucusu ve bekçisi olduğu şeklindeki kutsal inancın sonunun geldiğini gösteriyor. Ergenekon davasının hukuken artık savunulamayacak duruma gelmesiyle soruşturmayı destekleyenlerin kullanmaya başladıkları ifadeleri Amerikalı diplomatların çok daha önceden söyledikleri görülüyor. Dava hukuken yanlış olabilir ama siyasi kazanımları bundan daha önemli. Kısacası davayı destekleyenler bir dönem hukuk tanımaz ordunun etkisini yok etmek için polis ve savcıların hukuk tanımaz eylemlerini savunuyorlar. ABD'li diplomatlar da aynı şekilde düşünüyor. Bu bakış açısı Grady'nin belgesinde şöyle somutlanıyor. Ne olursa olsun savcının eskiden tabu olan bu konuya el atma iradesi ve Ergenekon'un doğurduğu tartışma olgunlaşan Türk demokrasisinin kanıtıdır. Kriptoda AG araştırma şirketinin 33 ilde 2400 kişiyle görüşerek gerçekleştirdiği bir anketin sonuçları da var. Ankete katılanların %62'si Ergenekon adında bir örgütün var olduğuna inanıyor. Eğitim seviyesi yükseldikçe insanların oranının azalması diplomatların dikkatini çekmiş. Soruşturmanın amacının suç örgütünü ve darbecileri cezalandırmak olduğuna inananların oranı %49. Soruşturmanın yasal sürece bağlı kalarak sürdürüldüğünü savunanların oranı ise %33. Ankete soruşturmaya en mesafeli olanların CHP'li, en çok destek verenlerin ise AKP'li olması sürpriz değil. Bu belgede son olarak dikkatimizi çeken taraf yazarı Mithat Sancar'ın ABD'li müsteşara yaptığı değerlendirmeler. Sancar soruşturmanın Cumhuriyet tarihinin en önemli olayı olduğunu iddia ederken müsteşar tespitlerini şöyle not ediyor. Sancar söylendiği kadar geniş kapsamlı bir suç şebekesi olduğunu sanmadığını ama gözaltına alınanların %80'inin ciddi suçlar işlediğine inandığını söyledi. Yargılamayı yapanların AKP'nin etkisi altında olduklarına katılmıyor. Başsavcı Öz'ün saygın bir profesyonel olduğunu ve sandıkla hükümetten indirilebilecek bir siyasi partinin görüşlerine aşırı güvenmenin aptallık olacağını anlayabileceğini söyledi. Sancar'ın Öz'e güveni ve desteği davaya bakış açısını ortaya koyuyor. Islak imzalı belge. 3 Kasım 2009 tarihinde ABD Büyükelçisi James Jeffrey'in Washington'a gönderdiği kripto ise irtica ile mücadele eylem planı belgesini ele alıyor. 4 Haziran 2009 tarihinde isimsiz bir ihbar sonucu avukat Serdar Öztürk'ün ofisinde yapılan aramada ele geçirildiği iddia edilen fotokopi belge 12 Haziran 2009 tarihinde Taraf gazetesinde yayınlanmıştı. Belgeyi hazırladığı iddia edilen Albay Dursun Çiçek ile belgenin ofisinde bulunduğu Serdar Öztürk'ün bugüne kadar herhangi bir ilişkisi tespit edilemedi. 4 ay sonra iddiaya göre bir ihbarcı subay Beşiktaş Savcılığı'na belgenin ıslak imzalı örneğini gönderdi. Jeffrey bu ıslak imzalı örneğin bulunmuş olmasını şöyle değerlendiriyordu. Orijinal belgenin en önemli yönü soruşturmaya yardımcı olacak şekilde adli tıp için bir çalışma zemini, filigranlar, kağıdın çeşidi, kullanılan printer'ın özel nitelikleri oluşturacak olmasıdır. Jeffrey bu belge üzerinde yapılacak çalışmayla belgenin gerçek mi sahte mi olduğunun anlaşılabileceğini iddia ediyordu. Gerçekten belgenin kriminal incelemesi yapıldı. Belgede Dursun Çiçek'in parmak izi bulunmadığı gibi herhangi bir askeri personelin parmak izine de rastlanmadı. Genelkurmay'da ve Dursun Çiçek'in evinde kullanılan hiçbir bilgisayar ve yazıcıda yazılmadığı ve basılmadığı kriminal raporda tespit edildi. Mektubunda ıslak imzalı belgeyi Dursun Çiçek'in kilitli dolabındaki klasörden çaldığını söyleyen ihbarcının ifadesine rağmen plan üzerinde delgeç, zımba, ataç izi yoktu. Kısacası belge bir klasöre girmiş gibi görünmüyordu. İşin ilginç yanı belge henüz ortaya çıkmadan Dursun Çiçek hakkında telefon dinleme kararı alınmıştı. Gelen ihbar mektubu 95 gram ağırlığındaydı ve 200 kuruşluk tarife ile gönderilmiş olmalıydı. Ancak 110 kuruşa gönderilmiş görünüyordu. Gönderildiği iddia edilen Çukurambar Postanesi'nin kamera kayıtları da silinmişti. Ortada bir komplo olduğunu ve belgenin başka amaçla üretildiğini gösteren pek çok delil vardı. Buna rağmen bu delillerle yalnız Dursun Çiçek değil, bu belge doğrultusunda gazetecilik yaptıkları iddiasıyla Aydınlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Deniz Yıldırım ve Ulusal Kanal Şefi Ufuk Akkaya da tutuklandılar. Albay Dursun Çiçek'in irticayla mücadele eylem planını Erzincan'da yürürlüğe koyduğuna ilişkin gizli tanık ifadeleri ise telefon sinyal kayıtlarıyla yalanlandı. Bir hukuk devletinde olmayacak gelişmelerin yaşandığı açıktı. Belgenin olası hedefleri Jeffrey'in kaleme aldığı kriptoda şöyle yer aldı. Eğer mahkemeler bu belgeyi haklı ya da haksız biçimde delil olarak kabul ederlerse, iddia edildiği gibi bu planın üstünün örtülmesini onayladıklarından kuşkulanılan, giderek daha üst rütbeli askeri yetkililere istifa çağrıları yapılmasına tanık olabiliriz. Gerçekten de belgeyle dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve 3. Ordu Komutanı Saldıray Berk ilişkilendirildi. Berk ifadeye çağrıldı ve Yüksek Askeri Şura'da emekli edilmeye çalışıldı. Jeffrey belgenin sonucunu yıllar önce Tuncay Güney'in ifade ettiği haliyle şöyle özetliyordu. Bu Türkiye'nin sayısı fazla olan komplo teorisyenlerinin kafasında Ergenekon'un Türkiye'nin askeri bürokratik bloğuyla eş anlamlı olduğunu teyit edecektir. Jeffrey aynı belgede ilginç bir noktaya da dikkat çekiyordu. Büyükelçiye göre AKP'nin kamuoyu ne zaman desteği azalsa bir Ergenekon belgesi gündeme geliyordu. Islak imzalı belgede kamuoyunda büyük tepki çeken Habur'da PKK üyelerinin karşılaması sonrasında ortaya çıkmıştı. Kürt açılımı sürecinde Kandil ve Mahmur kamplarından Türkiye'ye gelen PKK'lılar büyük bir gösteriyle karşılanmış, sınırda kurulan bir mahkemede hemen serbest bırakılmışlardı. Jeffrey'in dikkat çektiği bu olay kamuoyunda özellikle milliyetçi kesimden büyük tepki görmüştü. 4 Aralık 2009 tarihinde yine Büyükelçi Jeffrey'in yazdığı belgede Ergenekon soruşturması ile Gülen cemaatinin ilişkisinden söz ediliyordu. Jeffrey bu ilişkiyi şöyle kaleme almıştı. Gülencilerin Ergenekon soruşturmasının öncüsü olarak görev yaptıkları ve Türk Milli Polisi'ne hakim oldukları belirtiliyor. Bu soruşturma ordu mensupları dahil olmak üzere iktidardaki AKP'nin pek çok laik muhalifinin ortadan kaldırılmasını sağladı. Bu durumda Gülencilerin nihai amacının Türkiye'nin İslamcı bir yönetime dönüşmesini onaylamayan bütün kurumların yıpratılması olduğu yönündeki suçlamalara neden oldu. Jeffrey devamında ise şu yorumu yapıyordu. Türk Milli Polisi'nin Gülencilerin kontrolünde olduğu iddiasını teyit etmek imkansız. Ancak biz buna karşı çıkan kimseye rastlamadık. Ve Gülenci yurtlarda kalan polis adaylarına polislik sınavındaki soruların cevaplarının önceden verilmesine tanık olanları gördük. Jeffrey aynı belgede Gülen'in gazetecilerinin Ergenekon soruşturmasının bayraktarlığını yaptığını da ifade ediyordu. Başta da söylediğimiz gibi WikiLeaks belgeleri arasında Ergenekon operasyonunun ABD'li kurumlarla organik ilişkisi hakkında deliller bulmayı beklemek doğru değil. Ancak Türk Emniyeti'nin verdiği briefingde operasyonları önceden haber vermesi örneğinde olduğu gibi bazı eylemlerden niyet okumaları yapmak mümkün. Genel olarak Ergenekon operasyonunun suçluları yakalama sürecinin ötesine geçtiğinin farkında olduğu anlaşılan Amerikalı diplomatlar, Ergenekon davasının Türkiye'de yaşanan siyasi kutuplaşmada bir bilek güreşine dönüştüğünün farkındalar. Yine Amerikalı diplomatlar, Türkiye'de ordunun etkisini sınırlandırıldığı ve ABD karşıtı unsurlara gözdağı verdiği oranda Ergenekon operasyonunun gerçekleştirdiği dönüşümü olumlu buluyorlar. Clinton'ın Ergenekon merakı. ABD'nin Ergenekon davasına dair merakını gösteren Washington merkezli iki telgraf da WikiLeaks belgeleri arasında bulunuyor. 17 Ağustos 2009 tarihinde ABD Dışişleri Bakanlığı İstihbarat Araştırma ve Operasyonlar Daire Başkan Vekili Michael P. Owens'ın kaleme aldığı bu iki telgraftan ilkinde ABD'nin çiçeği burnunda Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Genelkurmay'ın Ergenekon davasına bakış açısını Ankara ve İstanbul'daki temsilciliklerine soruyor. Ergenekon'un ABD'de politika belirleyenlerin ilgisini fazlasıyla çektiğinin altının çizildiği belgede, ordunun ne ölçüde Ergenekon örgütüne bulaştığı, soruşturmaya karşı tavrı, AKP ile Ergenekon'a ilişkin kapalı kapılar ardında yaptığı görüşmeler, İlker Başbuğ'un soruşturmaya bakışı, eski genelkurmay başkanları Özkök ve Büyükanıt'ın savcılarla işbirliği yapıyor olma ihtimali gibi merak edilen konuların araştırılması isteniyor. İkinci telgraf ise siyasi ve adli makamların davaya bakışına ilişkin sorularla formüle edilmiş. AKP'nin muhalifleri ortadan kaldırmak için davayı kullanma ihtimali, başbakanın soruşturmanın ne kadar içinde olduğu, Kemalist ve AKP'li yargı üyelerinin davaya bakışı ve etkisi, davanın savcılarının siyasi görüşleri, rüşvet alıp almadıkları, telefon dinlemelerine dayandığı ifade edilen davadaki delillerin inandırıcılığı ABD'de merak uyandırıyor. ABD Dışişleri son olarak Mustafa Bumi'nin ve Haşim Kılıç'ın ismini vererek bu isimlerin davaya bakışını soruyor. Söz konusu iki telgraf, yeni Amerikan yönetiminin Ergenekon davasına ilişkin politika oluşturmaya çalıştığını gösteriyor. Tüm Ergenekon süreci boyunca ABD'nin açık kanallarla davadaki gözaltılara ilk kez tepki göstermesinin 14 Şubat 2011'de Oda TV baskınıyla olduğunun da altını çizelim. Yeni Amerikan Büyükelçisi Francis Ricciardone, gazetecilere gözaltıyı anlayamıyoruz demiş ve bu sözleri nedeniyle başbakan tarafından acemi elçi olmakla itham edilmişti. 6. Bölüm Anti-Amerikan Can Dündar. Gizli ABD belgelerinin ortaya çıkmasıyla Amerikalıları en çok kızdıran gazetecinin ismini de öğrenmiş olduk. Can Dündar. Nasıl mı? Şöyle anlatalım. Türkiye'nin Irak Savaşı'nda nasıl bir politika izleyeceğinin tartışıldığı günlerde Milliyet yazarı Can Dündar 18 Ocak 2003'ten başlayarak önemli haberlere imza attı. 18 Ocak 2003 tarihli İlginç Flört, ABD-PKK görüşmesi başlıklı yazısında Dündar, ele geçirdiği bir belgeye dayanarak ABD dışişleri yetkilileriyle PKK Başkanlık Konseyi arasında görüşmelerin olduğunu ve bu görüşmelerde PKK ile ABD'nin mutabakata vardıklarını iddia ediyordu. Dündar 19 Ocak'ta Kuzey Irak'ta federasyon oluşumu için pazarlık yapıldığını yazarken 21 Ocak'ta ABD ile PKK'nın 6 kez görüştüğünü ileri sürüyordu. Ve bu bilgiyi görüşmelere aracılık eden Davut Bağıstani'ye teyit ettiriyordu. Asıl bomba 23 Ocak günü patlayacaktı. Can Dündar o gün PKK-ABD görüşmelerini TSK'dan üst düzey bir askerden aldığı bilgilerle de doğruladığını yazarken Davut Bağıstani'nin gönderdiği çok önemli bir fotoğrafa da yer verdi. Fotoğrafta Bağıstani ile beraber PKK Başkanlık Konseyi üyeleri Nizamettin Taş, Halil Ataç, Ali Haydar Kaytan, Dursun Ali ve ABD'li bir asker yetkili vardı. Aynı gün ABD'nin Ankara Büyükelçisi Robert Pearson, NTV'ye çıkarak PKK ile görüşme iddialarının iğrenç bir yalan olduğunu söylüyordu. Pearson bağırırken elinde Milliyet'in haberi vardı. Dündar ise aynı programa bağlanarak Pearson'ın çıkışını suçüstü yakalanmış olmanın paniği olarak yorumladı. İşçi Partisi lideri Doğum Perinçek de uzun süredir ABD ile PKK arasında görüşmelerin olduğunu iddia ediyordu. Perinçek 20 Ocak 2003 tarihinde yaptığı basın açıklamasıyla da bunu kamuoyuna duyurdu. Önemli bir ayrıntı ise bu süreçte başını Nizamettin Taş ve Osman Öcalan'ın çektiği PKK içindeki bir grubun ardı ardına ABD'ye destek açıklamaları yapıyor ve ABD'nin Irak'a müdahalesinin Kürtler adına olumlu sonuçları olacağını iddia ediyor olmalarıydı. Sorumlu Perinçek. Fotoğrafın yayınlandığı 23 Ocak günü Robert Pearson'ın ABD'ye çektiği bir telgraf WikiLeaks belgeleri arasında görülüyor. Pearson haberlerin kaynağı olarak Doğu Perinçek'i ve Aydınlığı görüyor. Milliyet'in ise Perinçek'in çizgisinde yayın yaptığını iddia ediyordu. Perinçek için solcu milliyetçi at sineği ifadesini kullanan Pearson, önceki yıl Karen Fogg'un maillerini açıkladığı olayı hatırlatarak Perinçek'in ordu ve istihbarat içinde bağlantıları olduğunu söylüyordu. Pearson Dışişleri Müsteşarı Uğur Ziyal'ın iddialara inandığını görmüştü. ABD'li Büyükelçi tüm bunların sonucunda şu yorumu yapıyordu. Perinçek'in İşçi Partisi'ne verilen destek de Aydınlığın tirajı gibi düşük. Bununla birlikte hem Ziyal'ın bariz şüphesinin hem de ana akım basının yani Milliyet'i kastediyor bu iddialara yer vermek konusundaki arzusunun yansıttığı gibi Perinçek'in Aydınlığın savunduğu görüşler kurulu düzen ve aydınlar arasında ciddi kabul görüyor. Aslında Pearson haklıydı. Perinçek, Aydınlık ve İPEK kitlesel gücü olmayan siyasi aktörlerdi. Ancak açıklamaları, değerlendirmeleri ve haberleri geniş bir kesim tarafından takip ediliyor, özellikle Kemalist kesim arasında destek buluyordu. WikiLeaks belgeleri arasında yer alan konuyla ilgili ikinci kripto ise 28 Ocak 2003 tarihli. ABD Ankara Büyükelçiliği siyasi müsteşarı John Kunstetter'in yazdığı telgrafta ABD elçiliğinin Can Dündar'ın yazısında bahsedilen ve genelkurmayın elinde olduğu iddia edilen ABD-PKK görüşmelerine ilişkin istihbarat dosyasını Dışişleri Bakanlığı terörle mücadeleden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kemal Asya'dan istediği anlatılıyordu. Kunstetter'in belgede yer verdiği Asya'nın değerlendirmesi ise ilginçti. Asya PKK-ABD görüşmelerine ilişkin basında yer alan haberlerin iki ülke ilişkilerini etkilememesi gerektiğini söylerken, ABD hükümetiyle PKK arasında belki de gerçekten resmi temasların gerçekleştiği, bu temasların küresel bir güç için normal olacağı tespitinde bulunuyordu. Kısacası Türk dışişleri temaslar gerçek olsa bile ABD'ye sorun yok mesajı veriyordu. Anti-Amerikan Can Dündar. Bir diğer belge ise 8 Temmuz 2003 tarihini taşıyor. ABD Ankara Büyükelçiliği Baş Müsteşarı Robert Deutsch, Washington'a gönderdiği kriptoda Milliyet ve Can Dündar'ı hedef alıyordu. Ana akım bir gazete olan Milliyet, ABD yetkililerinin son haftalarda PKK-KADEK yöneticileriyle 3 kez görüştükleri iddiasına ana sayfasında yer verdi. Milliyet ayrıca bu görüşmelerle ilgili raporun Haziran sonundaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında sunulduğunu ve burada teyit edildiğini de yazıyor. Gazete ABD hükümetinin PKK Kadek'ten İran'la ilgili bir istihbarat kaynağı olarak faydalandığını ve İran'daki rejimi değiştirme çabasının bir parçası olarak PKK Kadek'i kullanmayı planladığını da iddia ediyor. Birçok kez anti-Amerikan haberlerin kanalı olan Can Dündar da ABD'nin stratejik ortak olmak yerine Türkiye'ye karşı hızla bir numaralı tehdit haline geldiği ithamında bulundu. ABD elçilerinin Can Dündar'a yönelik üslubu zaman içinde yumuşadı ve Mustafa filmine ilişkin tartışmaların anlatıldığı 14 Kasım 2008 tarihli Telgraf'ta saygıdeğer gazeteci ve belgesel film yapımcısı haline geldi. ABD'yi çok kızdıran Doğu Perinçek için ise pek bir şey değişmedi. Kitabın yazıldığı tarihlerde Amerikan muhalifi Perinçek'in Ergenekon tutukluluğu 4. yılına girmişti. PKK'dan Murat Karayılan ise 2003-2004 yılları arasında ABD ile görüşmeler yaptıklarını, 2004'ten sonra ise ABD ile ilişkilerinin kalmadığını söylüyordu. Nizamettin Taş ve Osman Öcalan'ın başını çektiği grup ise PKK'dan ayrılarak daha liberal görüşlerle yollarına devam ettiler. Belge ortaya çıktıktan sonra Can Dündar o günlerde genelkurmay içinde kendisine bilgi veren üst düzey askeri kaynağını açıkladı. O kişi daha sonra genelkurmay başkanı olacak Yaşar Büyükanıt'tan başkası değildi. Kitabın diğer bölümlerinde Büyükanıt'ın ABD ile yaşadığı çelişkiler ele alınıyor. Ancak Büyükanıt'ın Dündar'a verdiği bilgilerle tezkere sürecinde ABD ile işbirliğini engellediğini söyleyebiliriz. Dündar 8 Temmuz 2003 tarihli yazısını "Çevik bir ABD'nin Irak saldırısı öncesi Amerika'ya komşu oluyoruz" diye pek seviniyordu. "İşte komşumuz paşam hayrını görün" diye bitiriyordu. Bugün bakınca hayrını gördü mü dersiniz? 17. Ayrımın sonu. Sayfa 266.